Ayrım 16, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 197. 3. Bölüm. Bu son sözleri ikinci veya üçüncü kez tekrarladığının farkına varan adam defterini kapattı, bilgisayarının kapağını açtı ve yakın gelecekle ilgili bambaşka bir konuda, önceki gün Semiramis'le yaptığı konuşmanın etkisiyle bir mesaj yazmaya başladı. Sevgili Naim, sanki son mektubum yeterince uzun değilmiş gibi sana yeniden yazıyorum. Ama sana neden bu kadar çabuk yeniden mesaj attığımı anlayacaksın. Dün sana da haber verdiğim gibi Murad'ın köyüne, Tanya'ya başsağlığı dilemeye gittim. Haliyle üzgün, bitkin ve sinirleri tükenmiş durumda. Ayrıca herhalde kocasının da son günlerinde olduğu gibi arkadaşlarından uzak kalmak ona çok dokunmuş. Yine tasarladığımız buluşmadan söz açtı. Eğer bu tasarı suya düşerse çok incineceğini sanıyorum. Öyle heyecanlıydı ki az daha senin onay verdiğini ve hatta onda eski evde buluşmamızı arzu ettiğini söyleyecektim. Ama kendimi tuttum, hiçbir şey demedim. Hayal kırıklığına uğrayabilecek bir beklenti yaratmak istemedim. Önce bu buluşmanın gerçekleşeceğinden emin olmak istiyordum. Şu ana kadar senin dışında bir tek kişiye yazdım, o da Albert. O da bana ülkemizin hala Amerikan yurttaşlarının ziyaret etme hakkına sahip olmadığı yerler listesinde bulunduğunu hatırlattı. Mesleki statüsü nedeniyle Albert bu yasağa uymak zorunda. O da buluşmak istiyor ama bunun başka bir yerde, örneğin Paris'te yapılmasını öneriyor. Sen hem buluşma hem de yer konusunda hiçbir çekince göstermeden hemen onayını vermiştin ve bunu öğrenmek Tanya'nın çok hoşuna giderdi. Yine de bunun tüm sonuçlarını, özellikle de güvenlik konusunda düşündüğünden emin olmak istedim. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak üzere sana yeniden yazıyorum. Semih'e göre onun yanında, muhteşem Semiramis Oteli'nde kaldığımı sana söylemiş miydim? Hem ben hem de Albert bir hiç yüzünden kaygılanıyoruz. Bizim ülke asıllı Amerikan yurttaşlarının yasağı sürekli deldiklerine ve ne burada ne de ABD'ye döndüklerinde bu yüzden herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıklarını söylüyor. Aynı şekilde senin için de hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığı kanısında. Belki de o haklıdır. Buna inanmak istiyorum. Muhtemelen ne Albert'in pasaportu ne de senin dinin en küçük bir soruna bile neden olmayacaklardır. Ama bilgi sahibi olabilmen, düşünebilmen ve kararını her şeyi bilerek alabilmen için endişelerimi seninle paylaşmak istedim. 40 dakika sonra Brezilya'dan, halbuki orada saat sabahın 6'sı bile değildi, Naim'in şu cevabı geldi. Sevgili adam, kaygılarını anlıyorum ama pek haklı bulmuyorum. Benim açımdan hiçbir tehlike yok. Brezilya pasaportumla geleceğim. Anavatan havasını solumaya gelen göçmen kalabalığına karışacağım ve kimsenin de dinimi bilmesine gerek yok. Tek sorunum annemle olacak. 86 yaşına girdi ve nereye gittiğimi bilirse kalbi durur. Bu yüzden ona yalan söyleyeceğim. Onu Yunanistan'a gittiğime inandıracağım. O da benden güneş çarpmasın diye başıma şapka giyeceğim sözünü alacak. Hayır, böyle bir yolculuktan kendimi niçin mahrum edeceğimi anlayamıyorum. Yıllardır böyle bir fırsat bekliyorum ve bunu kaçırmayacağım. Tabii ki arkadaşlarımı yeniden görmek istiyorum. Ama şehri, eski evimizi, hala ayaktaysa, ve dağdaki evimizi görmek istiyorum. Her yaz oraya giderdik ve sakin bir odaya ihtiyaç duyduğumda kız arkadaşlarımı da oraya götürürdüm. Bugün kızımın Rio Üniversitesi'nde okuyan erkek arkadaşı her hafta sonunu gelip bizde, São Paulo'da geçiriyor. Evde uyuyor ve sabah bizimle kahvaltı sofrasına oturuyor. Bu durum adetlerimizin öyle bir parçası oldu ki annem bile bunu tamamen normal, eşyanın tabiatına uygun, ezelden beri böyleymiş gibi karşılıyor. Halbuki kız kardeşimi sadece bir oğlanın kulağına bir şeyler fısıldarken görse azarlayıverirdi. Biz erkek çocuklar o kadar denetim altında değildik. Ama hatırlasana, sürekli kurnazlık yapmak, gizlenmek zorundaydık. Ve Cebel'deki o ev de benim gizli sığınağımdı. Gençliğimin geçtiği bu yerleri tanınmaz halde bile olsalar tekrar görmek ve daha genel anlamda istemeye istemeye terk ettiğim, dönmeye içimden sürekli söz versem de bir daha ayak basamadığım bu ülkeye tekrar kavuşmak beni çok mutlu edecek. Başlangıçta savaş, pusu kurmuş nişancılar, güvensizlik ve kaçırılma korkusu vardı. Daha sakin dönemler geldiğinde ben fazla meşguldüm. Zaman geçtikçe bunaltım artıyordu ve havaalanına indiğimi, bir taksi atlayıp çeşitli mahallelere dolandığımı tasavvur edemez olmuştum. Artık bunu düşünemem. Sayfayı çevirmeyi bilmem gerektiğini ve zaten benim için en değerli insanların hemen hepsinin ya başka ülkelere ya da öteki dünyaya göç ettiklerini söyleme noktasına gelmiştim. Yine de istek sürdü ve sen bana bu eski arkadaşlar toplantısını önerdiğin zaman bu uzun yokluğu bitirmek için en uygun fırsat olduğunu hemen hissettim. Senin de algıladığın coşkun ve acelem buradan geliyor. Kısacası ben kararımı verdim. Ajandama aşağı yukarı hükmedebildiğim için tarihi saptama işini sana bırakıyor ama bunun yakın bir tarih olmasını umuyorum. Yakında Avrupa'ya gideceğim ve belki iki yolculuğu birleştirebilirim. Albert'e gelince onu yeniden görmeyi çok isterim ama onu fazla sıkıştırmamanı tavsiye ediyorum. Eğer isterse yasağı delebileceği doğru. Çünkü bu yasak esas olarak herhangi bir problem çıktığında Amerikan makamlarını her türlü sorumluluktan uzak tutmak için kondu. Ama riskleri ölçüp biçmek ona kalmış. Sen bir görüş ileri sürmeden bu konudaki çeşitli bakış açılarını ona aktar ve bırak kendisi düşünsün. Fikir de değiştirebilir pekala. Kuzey Amerika'daki arkadaşını sıkıştırmaktan veya rahatsız etmekten kaçınmak için adam onun adresine de şu mesajı gönderdi. Sevgili Albert, biraz önce Naim'e yazdım ve sana söylemeye hazırlandığım şeyin hemen hemen tam zıddını söyledim. Ona birkaç gün önce Tanya'nın istediği ve benim düzenlemeye çalıştığım buluşmadan söz ettiğimde derhal eskiden olduğu gibi eski evde buluşmamızı teklif etmişti. Ben de ona karşılaşabileceği tehlikeleri dikkate alıp almadığını sordum. Bana biraz önce verdiği cevapta bu risklerin ihmal edilebilir düzeyde olduğunu yazmış ve ülkeyi ziyaret etme isteğini yinelemiş. Şimdi sana bunun tam tersini soruyorum. Bana toplantının Paris'te olmasını tercih edeceğini söylemiştin. Ben de bunu yeniden düşünmeni istiyorum. Cevabın kesin mi? Yasağı delmenin hiçbir yolu yok mu? Her ne olursa olsun, hangi kararı alırsan al, bunu anlayışla karşılayacağımı bil. 4. Bölüm. Semiramis kapıyı çaldığında adam henüz gönder düğmesine basmamış, yazdığı mesajı bir daha okuyordu. Kadını içeri aldı ve metni yüksek sesle okudu. Arkadaşı metni yeterince kararlı bulmadı, hiçbir risk olmadığını daha net bir şekilde ifade etmesinden yanaydı. Adam bir an duraksadı ama sonunda mesajı ayıp olmasın diye küçük bir düzeltme yapıp olduğu gibi gönderdi. Sonra bilgisayarının kapağını indirip misafirine ''Seni dinliyorum'' dedi. ''Öğle yemeği yemeye niyetin yok sanırım.'' Saatine baktı, 12'yi çeyrek geçiyordu. ''Hayır, daha çok erken, hiç acıkmadım, çalışmaya devam edeceğim.'' ''Ben o zaman sana ufak tefek bir şeyler göndereyim de yazmayı ara vermeden atıştır.'' Ama Semiramis başka bir şey için gelmişti, söze devam etti. Daha sonra akşam üstüne doğru senin için bazı planlarım var. Birini ziyaret edeceğiz. Kimseyi görmek istemediğini biliyorum. Ama bence Frey Basil için bir istisna yapabilirsin. Adam tam bu şahsın kim olduğunu soracaktı ki arkadaşının hınzır gülümsemesinin verdiği ipucuyla birden vazgeçti. Ramzi, ta kendisi. Tarikata girerken bir takma isim aldığını biliyordum. Hayır, uygun kelime bu değil. Nasıl deniyordu hakikaten, unuttum birden. Ne takma isim, ne lakap, ne kod adı. Sadece dindeki ismi deniyor. Ramzi virgül, dindeki ismi Frey Basil. Evet tabii, aklım başka yerde. İzini buldun demek. Nerede olduğunu hep biliyordum. Peki hiç ziyaret ettin mi onu? Hayır, cesaret edemedim. Keşişlerin arasında güzel ve günahkar bir kadın. Pek iyi karşılanmazmışım gibi geldi bana. Demek o altüstlüğün ardından onu hiç görmedin. Peki bizi kabul edeceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki seninle birlikte kapısını çalarsak bize kapıyı açar. Buradan uzak mı? 2 saat, belki biraz daha az çeker. Arabayla 1,5 saat gideceğiz. Sonra 20 dakikada yürüyeceğiz. Adamın duraksadığı belliydi. Semiramis'in yüzünde yine o çocuksu muzip gülümseme belirdi. ''Bana güven, her şey yolunda gidecek, hissediyorum.'' Ama arkadaşı pek ikna olmamıştı. Dünyadan elini eteğini çekmeye karar vermiş bir arkadaşa böyle baskın verilmez. Yanlış adım atmamak için biraz hazırlanmak gerek. Önce birisiyle konuşmak istiyorum. ''Ramiz'le herhalde.'' Semiramis gülümsedi, adam da ona katıldı. Gerçekten de aklından geçen arkadaş oydu. Üniversitede Ramiz ile Ramzi ayrılmaz bir ikiliydi. Her ikisi de Bizanslılar Kulübü diye anılan topluluğa dahil olmakla birlikte onun içinde ayrı bir parça oluşturuyorlardı. Diğerlerinin çoğu edebiyat, tarih veya sosyoloji öğrenimi görürken onlar inşaat mühendisliği bölümündeydiler. Ve diğerleri Fransız okullarından mezun iken onlar İngiliz kültürüyle yetişmişlerdi. Ramzlar diplomalarını aldıktan sonra ikisinin birden ismini taşıyan bir mühendislik bürosu kurmuşlardı. Semiramis kuşkucu bir ifadeyle, ''Tabii geriye keşiş ile mühendisin arası hala iyi mi onu bilmek kalıyor.'' dedi. ''Olmasa bile Ramiz bize yine de değerli bilgiler verebilir. Arkadaşı niye dünyadan elini eteğini çekti? Bugün nasıl bir ruh hali içinde? Ziyaretçi kabul ediyor mu? Manastırın kapısına dayanırsak kendini saldırıya uğramış gibi hissetme tehlikesi var mı? Bunları bize ancak Ramiz söyleyebilir. Onunla irtibatını korudun mu?''
''Hayır ama şimdi Amman'da yaşadığını biliyorum.''
''Telefon numarası yok mu yani?''
''Numarayı alabileceğim birini bulurum. 10 dakika ver bana, numarayı bulup getireyim.''
Semiramis odadan çıkar çıkmaz gidip arkadaş mektupları başlıklı dosyayı açtım ve içinde eski bir mektup aramaya başladım. Paris'e vardıktan sonra aldığım ilk mektuplardan biriydi. İngilizce yazılmış ama araya Arapça kelimeler serpiştirilmiş, kenarlarına da küçük resimler çizilerek süslenmişti. ''Sevgili adam, bu mektubu sana birlikte yazıyoruz. Ramiz ile ben. Bu satırları kopya ederken 25 yıl önce ilk okuduğumda da olduğu gibi kendimi gülümsemekten alamadım. Halbuki iki ortak bana üzücü şeyler anlatıyorlardı. Denize bakan boydan boya camlı muhteşem bir modern binanın son katında bir büro kiralamıştık. Geçen ay başında büroya girdik. Ertesi haftada mobilyalarımız geldi.'' Ayın 12'sinde cumartesi akşamı küçük bir parti vermeyi planlamıştık. Akşam üstüne doğru mahallede silahlı bir çatışma patlak verdi. Sokaklar tutuldu, hiçbir konuk gelemedi. Kocaman tuzlu kanepe ve pasta tepsileri ve aklına gelebilecek her türlü içkiyi getirmiştik. İki garson gelecekti ama onlar da gelemedi. Saat 7'ye doğru silah sesleri şiddetlendi. Hemen yakınımızda top mermileri patlamaya başladı ve büronun camları paramparça oldu. Bu çılgınlığın yatışmasını beklemek için bodruma sığınmak zorunda kaldık. Geceyi o ışıksız sığınakta açılışımıza davet ettiğimiz komşularla birlikte yerde yatarak geçirdik. Nezaket gereği hepsini partiye çağırmıştık ama hiçbiri binanın mermilere en açık yeri olan 8. kata kadar çıkmayı akıllıca bulmamıştı. Sabah yeniden büroya çıktık. Tabii ki merdivenden çünkü elektrikler kesilmişti. Tam bir harabeyle karşılaştık. Her yer şarapnel parçaları ve cam kırıklarıyla doluydu. Yalancı tavan pasta tepsilerinin üstüne düşmüş ve halılar birayla meşrubata batmıştı. Ağzımızı bıçak açmıyordu. Sözüm ona toplantı salonumuz olacak bölümde deri koltukların üzerine çöktük ve ağladık, ağladık. Sonra üzüntüden, yorgunluktan ve gece sığınakta uyuyormuş gibi yaptığımız için bastıran uykusuzluktan ötürü uyuyakaldık. Şafak sökerken yeniden başlayan çatışmayla uyandık. Önce ben gözlerimi açtım. Ramiz hala koltuğundaydı, gözleri kapalıydı. Ama çok geçmeden o da gözlerini açtı. Koltuklarımızdan hiç kımıldamadan gözlerimizi birbirimizin yüzüne diktik. Sonra katıla katıla gülmeye başladık. Hayır, bir kıkırdama değil, bir türlü durduramadığımız çılgınca bir kahkaha tufanı söz konusuydu. Sonunda kendimize geldiğimizde sordum, peki şimdi ne yapacağız? Ramiz hiç düşünmeden anında cevap verdi, şimdi yurt dışına göç edeceğiz. Peki bu büro ne olacak? Bu bürodan tam 60 saniye içinde çıkacağız ve bir daha buraya asla adım atmayacağız. Londra'ya yerleşiyoruz. Ben kendi payıma Paris'i tercih ederdim ama ortağımın Fransızcası o kadar içler acısı ki onu bu dilde yaşatıp çalıştırmak gaddarlık olacaktı. Benimki de mükemmel değil ama idare eder ve zamanla da gelişirdi. Halbuki Ramiz'in Fransızcası iflah olmaz. Kısacası sana yakında kağıt üzerinde önümüzdeki ay, en geç de Ocak ayında neredeyse komşu olacağımızı haber vermek için yazıyorum. Ben kendi payıma ne zaman ilgimi çeken bir sergi açılsa, yani çok sık, Paris'e gideceğimi şimdiden biliyorum ve seni görmekten çok mutlu olacağım. Sen de Londra'ya bizi ziyarete gelmelisin. Seni unutmayan arkadaşın Ramzi. Mektup başka bir elden çıkmış, birkaç satırla sona eriyordu. Kendine dikkat et ve ortağımın anlattığı her şeye inanma. Benim Fransızcam mükemmel. Sadece onu eskitmek istemediğim için kullanmaktan sakınıyorum. Seni unutmayan diğer kardeşin Ramiz. Ramzi ve Ramiz'in hangi koşullarda bizim arkadaş grubumuza katıldıklarını hatırlayamıyorum. Ama anılarımın uzandığı en eski noktada bile orada birlikte yan yanaydılar. Onlara hitap ederken sanki tek kişi söz konusuymuş gibi tekil kullanılırdı. Bu durum sonu gelmez sulu şakalara konu olurdu. Ramiz bir taşa takılmış, Ramzi düşmüş. Ramzi peş peşe 3 bira içmiş, Ramiz'in başı dönmüş. Her buluşmada onların ikizliğine bir ima yapılırdı. Bu bir ritüel haline gelmişti ve yapılan şakalara ilk gülümseyenler de ayrılmaz ortaklar olurdu. Zaten efsanenin sürmesi için onlar da ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir gün bize henüz mühendislik fakültesinin ilk yılındayken ortak olmaya karar verdiklerini anlatmışlardı. Bu bir yeni yetme sözüydü ama onu tutmuşlardı. İlk ortak büroları yıkıldıktan sonra da bir yenisini açmışlardı. Büro kararlaştırdıkları gibi Londra'da değil de Arabistan'ın Cidde şehrinde açılmıştı. Çünkü tam İngiltere'ye gitmeye hazırlanırlarken 3,5 yıl üzerinde çalışacakları ve ikisini de servet sahibi yapacak muazzam bir proje teklifi almışlardı. Sonunda Londra'da da bir şube açacaklardı. Ama bu Lagos, Amman, Dubai veya Kuala Lumpur'dakiler gibi sadece bir şube olacaktı. Semiramis numarayı bulur bulmaz adam Ramiz'i aradı. Cevap veren kadın sesi hemen kaygısını yatıştırdı. Hayır, yanılmamıştı, bu Ramiz'in cebiydi. Kendisi de onun asistanıydı. Patronu kuzenlerinden birinin ameliyat geçirdiği bir hastaneye ziyarete gittiği için cep telefonunu kendisine bırakmıştı. Adam kendini tanıttı ve Lina adındaki asistan onun sesini duyduğuna çok memnun olduğunu söyledi. Patronu kendisinden çok söz etmişti. Konuşmanın başlarında adamın Paris'ten aradığını düşünüyordu. Nerede olduğunu öğrenince karşıdan neredeyse bir çığlık yükseldi. Güzel bir rastlantı sonucu o gün Ramiz de oradaydı. Sizi görmeden oradan ayrılmak isteyeceğini sanmam. Saat 3'e doğru uçağa binip Amman'a gelmeyi planlamıştı. Ama yola çıkışını eminim erteleyecektir. Henüz öğle yemeği yemediniz umarım. Hayır, henüz yemedim. Eğer müsaitseniz size hemen bir araba gönderiyorum. Böylece birlikte biraz zaman geçirebilirsiniz. Adam hazırlıksız yakalanmıştı. Emin misiniz? Ona bir sorsanız daha doğru olmaz mı? Değmez. Böyle bir sürprize çok sevineceğine eminim. Bana da bu beklenmedik öğle yemeğini düzenlediğim için müteşekkir olacaktır. Bana sadece bulunduğunuz adresi bildirin yeter. Geri kalanını ben hallederim. 16. ayrımın sonu. Sayfa 208.